Ayrım 3. Sayfa 29. Aşk ne ki? Tatilde iki kitap okudum. Biri Erdal Doğan'ın Sevgi Soysal biyografisiydi. Doğan, çoğu biyografi yazarı gibi izini sürdüğü kahramanla özdeşleşmiş belli ki. Sevmiş onu. O kadar ki her gördüğüne sevgiyi anlatmaya başlamış. Yoksa aşık mı oldun demiş etrafındakiler. O da kitabının adını öyle koymuş. Yaşasaydı aşık olurdum. Bu isim ilk duyduğum anda bir soru çağrıştırdı bende. Birine aşık olmak için yaşaması mı lazım? Sadece kanlı canlılara, akıllı uslulara, dengi dengimize mi aşık oluruz? Yoksa aşk zamandan, mekandan, imkandan, hatta insandan bağımsız, bizim besleyip büyüttüğümüz, söz dinlemez, hesaba gelmez bir tutkunun adı mıdır? Vuslat mıdır o tutkuyu aşk yapan, vuslatsızlık mı daha çok? Aşk, mutluluğa kapılar açtıkça mı alevlenir, yoksa acılar, hasretler, hatta zulümler doğurdukça mı şehvetinden? Ferhat ile Şirin'i, Leyla ile Mecnun'u, Romeo ile Juliet'i efsaneleştiren, imkansız bir sevdayı göze alıp kavuşamama bahtsızlıkları değil midir? Vuslata erip bahtiyar olsalar, bir yastıkta kocasalar, mutlu evliliklerinin öyküsünü dinler miydik asırlar boyu? Sakın yakınlaştıkça kaybolan bir serap olmasın aşk. Sorularımın cevabı okuduğum ikinci kitaptaydı. Cem Mumcu'nun Sahici Aşklar Külliyatında. Parantez aç. Okuyan Us 2003. Parantez kapa. Daha ilk öyküde zıpkın yemiş gibi çakıldım. Bir kambur kızın öyküsünü anlatıyordu Mumcu. Kendi hayatından akıp geçmiş bir düş gibi. İlk okuldan sınıf arkadaşıydı o kız. Üniversiteyi bitirip eski mahallesine döndüğünde hasta olduğunu öğrenmişti. Dişçi muayenehanesindeki işine de gitmiyordu 5-6 aydır. Odasından çıkmadığını, hiç konuşmadığını öğrenmişti. Evine gittiğinde Ayşe'yi yatakta bulmuştu. Zayıflamıştı ama mutluluk yüzünden okunuyordu. Onu görünce sus işareti yapmış ve sakın kimseye söyleme, 6 aylık hamileyim demişti. Oysa zayıf karnı hiç büyümemişti. O günden sonra her gittiğinde Ayşe'yi biraz daha zayıflamış bulmuştu. O ise hep aynı şeyi söylüyordu. İyice büyüdü artık, tekmelemeye başladı. Bunu söylerken eliyle sırtındaki kamburu okşuyordu. Meğer muayenehaneye gelen bir adamı kapı aralığından görmüş ve tutulmuş Ayşe. Her gördüğünde aşkı biraz daha büyümüş. Adam onu görmese de Ayşe ondan gebe kalacak kadar sevmiş adamı. Kamburunun içinde bir bebek büyüttüğü duygusunu yaşayacak kadar. Soruyordu yazar, hem aşk dediğin hep aşık olana göre değil midir ki? Ayşe'nin sırrını söylememiş kimseye. 9 ay 10 gün sonra eve gittiğinde kambur kızın ölü bedenini bir bıçağın üstünde yatarken bulmuş. Kafası düşmüştü ama yine de yere değmiyordu. Yüzü çok güzeldi. Dünyanın en güzel annesiydi. Gülümsüyor gibiydi. Doğururken ölmüştü. Eğildim. İki elimle kırmızı bir bebeği tutarcasına avuçladım yerdeki kanı. Kimsenin görmediği, göremediği bu bebek, hayatımda gördüğüm en güzel aşk çocuğuydu. Sizce mutluluğa kapılar açtıkça mı efsaneleşir aşk, yoksa acılar, hasretler, hatta zulümler doğurdukça mı şehvetinden? Yoksa aşk dediğin aşık olana göre midir? Sayfa 32. Terk edilme acısı. Belki de onu hiç tanımasa daha iyiydi. Ondan önce alışkındı yalnızlığa, kendi başının çaresine bakabiliyordu. Sokaklar it kopuk doluydu. Onlara alabildiğine güvensiz, kendine aşırı güvenliydi. Hepsine kafa tutuyordu. Evet, belalıydı hayat, zordu ayakta kalmak. Ama uğraşıp alıyordu ekmeği aslanın ağzından, karnını doyuruyordu. Bir başınalık güç ama tanıdıktı. Böylesine acı vermiyordu. Oysa onu gördüğünde herkese yaptığı gibi uzak durmuş, kuyruğu dik tutmuştu başta. Madem ki diğer yabancılardan farkı yoktu, gardı düşürmenin alemi de yoktu. Ama gözünün ta bebeğine bakıyordu bizimki. Belki de ona ilk görüşte vurulmuştu. İlk dokunuştan ebediyen bir arada yaşayacaklarmış gibi bir his oluşmuştu. Bir sıcak gülüş, bir tatlı sarılışla düştü gardı, kalbini açtı, kedi gibi uysallaştı. Evet, sevebilirdi bunu. Hürriyetinden onun için cayabilir, yalnızlığını noktalayabilirdi. Yemeklerini paylaştılar önce, sonra evlerini, yataklarını. Her yere birlikte gidiyor, hep birlikte geziyorlardı. Tatlı sözler, cilveleşmeler, hediyelerle başı dönüyordu. Günden güne ona daha da alışıyor, şüphelerinden arındıkça gevşiyor, güven hissiyle tanışıyordu. Belki de yıllarca boş yere direnmişti böyle bir ilişkiye. Kendine boş yere ıssız kaleler inşa etmiş, onca acıyı boşa çekmişti belki de. Kendini tanıyamıyordu. Aşk tırnaklarını, dişlerini sökmüştü adeta. Onu uysallaştırmış, evcilleştirmişti. Bir sabah yalnız uyandı. Yanı boştu. Bahçeyi aradı. Yoktu. Sokağa koştu. Uzaklaşan arabanın egzozunu gördü. Ufukta kayboluncaya dek süzdü arabayı. Nasılsa dönecek diye düşündü o an. O gün, o hafta. Galiba gelmeyecek diye kaygılandı o ay sonu. Gitmeseydi keşke deyip durdu o mevsim. Ve yıl sonu, keşke hiç gelmeseydiye döndü hissiyatı. Öylesine çökmüştü. Oysa kimseye güvenmediğinde güçlüydü. Aşk direncini kırmıştı. Cömertçe açtığı kalp iltihaplı bir yara olup çıkmıştı. Sevgisizken aldanmazdı hiç olmazsa. Şimdi hem sevgisiz kalmış hem kandırılmıştı. Tutkuyu bir kez tattığı için hep onu arar olmuş, tokluğa alışınca açlığı unutmuştu. Bir gün mutlaka gelecek ile onsuzluğa alışmalıyım arasında gidip gelmekten bitap düşmüştü. Yeniden it kopuk dolu sokaklara döndüğünde aşka düşmeden önceki halinden eser yoktu. Hastalanmıştı. Nefretten korkarken aşkla zehirlenmiş, ihanetle yaralanmıştı. Sessizce ağladığı gecelerde belki de onu hiç tanımasam daha iyiydi diye sayıkladı. Yalnızlık belası ayrılık acısından âlâydı. Sayfa 35. Kuyruğu dik tutmak. Karikatürist Necdet Şen'in kedisi Meleği zehirlediler. Necdet bu sevimli sarmanı Yavuz Gökmen'in öldüğü günlerde bulmuş ve ona Yavuz'un dilinden düşürmediği büyük annesinin adını koymuş. 3,5 yıl hayatını paylaşmış melek. Sonra kaldırım kenarında derin bir uykuda bulunmuş. Dili dışarıdaymış. Ağzında kan varmış. Necdet Şen kucağına alınca kedisinin zehirlendiğini anlamış. Güle güle meleğim başlıklı yazısında sırtı hardal turuncusu, karnı krem karamel sarısıydı kızımın diyor. Kuyruğunun ucu rakun gibi çizgiliydi. Patilerinin içi pembe pembe. Bana öyle bir sıcaklık ve sevgi sundu ki tüm yaralarımı sağalttı neredeyse. Bu duygusal satırlar arasında küçük bir ayrıntıya takıldım. Necdet, kedisini şişmiş bedeniyle yatarken bulduğu anı tanımlarken, tıpkı kanepenin üstünde mutlu mutlu uyuduğu anlardaki gibi patilerinin ucu içeri kıvrıktı yine diyordu. Demek sevmişti katilini. Kedilerle ilgili bu durumu yeni öğrenmiştim. Normalde sokak kedisi kendini saldırgan köpeklere karşı koruyabilirmiş. Bu direnci kıran tek şey sevgiymiş. İnsanoğlu eğer bir sokak kedisinin başını okşar ve ona şefkat gösterirse, kedicik kendisinin koruma altında olduğunu zanneder ve sivri tırnaklarını içeri çekermiş. İşte o zaman da vahşi köpeklerin azgın dişlerini gırtlağında veya itlaf ekiplerinin zehirli etlerini midesinde bulurmuş. Meleğin bahtsız yazgısı gibi bu bilgi kırıntısı da bana pek hazin göründü. Küçük bir dokunuşta gardı düşen ve ölümcül yaralara açık hale gelen sarmanların kaderinde kendi aşk hayatımızın hülasasını buldum. Biz de Eros'un şefkatine sığınıp sevdalanınca en mahrem zaaflarımızı ele vermiyor muyuz? Yıllar yılı ardına sığındığımız barikatlerin anahtarını gönüllü teslim edip tırnaklarımızı içeri çekmiyor muyuz? Sevginin bizi kollayacağına, sarıp sarmalayacağına dair ön kabulümüz yüzünden koruma duvarlarımızı gönüllü yıkıp yaralarımızı açık hale getirmiyor muyuz? Sonra ne oluyor? Sevdamız en büyük zaafımıza dönüşüyor. Saçımızı okşayan elin bizi ilel ebed kollayacağına inanıyor, tatlı sözlere kanıyoruz. Taklalar atıp cilveler yapıyoruz. Ve en ummadığımız anda en korunaksız halimizle yakalanıyoruz aşkın hoyrat yüzüne. Şefkatimiz katilimiz oluyor. Ders almak mı? Ne münasebet. Daha son ihanetin yarası kabuk bağlamadan yeni yaralar için aralıyoruz kalbimizin kapısını. Zavallı bir kedi yavrusundan farkımız yok aşkın karşısında. Boynumuzda, kalbimizde pençe pençe darbe izleriyle, her sıcak dokunuşta çocukça uysallaşıp, her hayal kırıklığında köpek gibi pişman olarak, her terk edişte acı çekip, her dönüşte biraz daha kanayarak, kanayan yerlerimizi kediler gibi dilimizle yalayarak, bir daha aslalarla daimalar arasında yalpalayarak yara bere içinde yaşıyoruz. O yüzden melekler içe kıvrık patilerle gömülüyor ve hayata şeytanlar hükmediyor. Belki de en iyisi kuyruğu her daim dik tutmaktır. Şefkate kanmış mevta bir ev kedisi olmaktansa gardını almış hayta bir sokak kedisi kalmak evladır. Sayfa 38. Yalnızlar için. Her sokak, her vitrin, her mesken koskocaman, kıpkırmızı, kanlı canlı, yüz yuvarlak kalplerle doluyken, kaburgalarının arasında boş ya da kırık bir kalple dolaşmak ne can yakıcıdır bilirim. Bir dönem gurbette o sevgililer günü yalnızlığını bizzat tecrübe ettim. Okyanusun ortasında susuzluk çekmek gibi bir şeydi. Parkta tahterevallisinin karşı kefesini dolduracak arkadaş bekleyen bir çocuk hüznü. Öksüzlere özgü bir anneler günü. Zamane sevdalılarının ortalıkta sere serpe koklaşması, reklamların mütemadiyen aşıkları alışverişe çağırması, sevgililer gününün küresel çapta ulu orta kutlanması, yalnız kalplerin ıssızlığını perçinler bir kat daha. Gördükleri her çiftten ayrı bir anı, dinledikleri her anıdan tarifsiz bir acı süzerler. Aşk dillendirildikçe yitik bir dostun adı gibi çınlar. Henüz reklamlardakine benzer bir sevda kısmet olmamıştır kimine ama çoğu dolu dizgin yaşamış ve sonunda kıymıştır yarine. Onu acılar çektirerek öldürmüş ve eski bir şarkıya gömmüştür. Ortak hatıralar mezarlığına ya da ihanetler kabristanına. Kimi fazla sevgiye sarıp nefessiz koymuştur aşkını, kimi sevgisiz bırakıp boğmuştur, kimi busesine kuşkunun zehrini katmış, kimi ilgisizliğin kodesini atmıştır. Kıskançlığın ateşiyle bilenen hançer, sahibi ne kadar çok sevdiyse o kadar derine saplanmıştır. Doyamadan ayrılanların damağında buruk bir ıstırap tadı kalmıştır. İşte o yüzden terk eden, terk edilen, sevdiğini öldüren ya da sevdiğince gömülen, biraz hüzün, çokça çelebi bir gülümsemeyle bakar cilveleşen aşıklara, sevgililer gününün haber bültenlerinde. Kendisi kıymıştır sevdiğine ve bilir ki diğer kumrular da yakın bir kıskançlık krizinde ya da özensiz bir birlikteliğin tek düzeliğinde kıyacaktır yarine. Çünkü Ferhat ile Şirin'den, Kerem ile Aslı'dan, Leyla ile Mecnun'dan, Romeo ile Juliet'ten bilir ki, tıpkı sevgililer günlerinin taze gülleri gibi, ömrü uzadıkça solar ateşli sevdalar. Sadece öldürülen aşıklar yaşar. Aşkta ölüm ile yaşam arasında ters orantı var. Ey sadık üyeleri Kırık Kalpler Kulübü'nün, sevgilisi olmayanlar, sevgilisinden ayrılanlar, sevgilisi uzakta olanlar, hiç ilişkiye girmemiş ya da her gömdüğü ilişkiyle bir parça eksilmiş, her yitik sevdalının ardından acı çekmiş üvey evlatları sevgililer gününün. Bu gece tek kişilik sofranıza çift kadeh koyun. İzleyin canlı yayında potansiyel katillerin buğselerini. Siz içtikçe canlansın o güzelim anılar. Unutmayın ki yalnızlığın da kahredici bir tadı var. Sayfa 40. Kalp, penis, klitoris. İnsan vücudunda görevini yaparken kanla dolan iki organ var. Biri kalp. Diğeri erkekte penis, kadında klitoris. Aşkı sekse bağlayan en somut kanıt bu galiba. Kalp dakikada 60 ila 80 kez kasılarak akciğerlerden gelen kanı vücuda dağıtır. Bir uyarılmayla kalp heyecanlandığında kasılmaların sayısı dakikada 200'e çıkar. Kan dolaşımının hızlanması sonucu erkekte penis, kadında klitoris ise kan dolar. Her iki organ da kabarır. İki cinste ortak ve insanlık tarihiyle yaşıt bir tabii nizam bu. Vücut bir sevda çağrısı yapıyor adeta. Güdülerle hadiliyor insanı. Sev ve seviş diye. Bu çağrıya yine insanlık tarihiyle yaşıt başka bir nizam yasak koyuyor. Sevmek yasak, sevişmek de. Bedenin kuralları ile cemiyetin kuralları oldum olası çatışır. Gönül bariyerleri, kadın sünnetleri, bekaret kemerleri, aşk dizilerine getiren müstehcenlik kriterleri hep kalbe ve cinsel organlara dolan kanı ya da etkisini sınırlandırmak için. Bazen kamu o kana kanla karşılık veriyor. Bir bakıyorsunuz, uzak bir Anadolu kasabasında bir kız çocuğu kağıda "Seni seviyorum" yazmasının bedelinden korkup bedenine silah sıkıyor. Bir bakıyorsunuz, Afganistan'da bir kadın yasak sevdaya düşmesinin bedelini rejim edilerek ödüyor. Vücudun doğal kan akışını, toplumun kan dökerek cevaplaması, kabaran arzuları yasakla, silahla, sansürle bastırması, kısacası aşktan korkması boşuna değil. Aşk bozguncu çünkü. Beyne hüküm geçse de kalbe söz geçmiyor. Akıl gemlenebiliyor ama yürek laftan anlamıyor. Heyecanlandığında doğanın ona bahşettiği eşsiz mekanizmayla kan pompalayıp önce yanakları kızartıyor, sonra cinselliği uyandırıyor. Bunun yıkıcılığı fark edildiğinden beri iktidar bu uyanışa kural koymaya, uyutmaya çabalıyor. Ayıba inanıp önce organlarını örtüyor insanlar, sonra cinselliğinden utanıyor, sevmeye, sevişmeye korkuyor. Ana babalar, kutsal kitaplar, din görevlileri, ahlak dersleri, kamu görevlileri, herkes yüreğine, cinselliğine kan pompalananlara sakın ha diyor. Vücudu zapturapt altına alma çabaları, erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi sertleşme, parantez aç, yani kan pompalama sorunları yaratıyor. Kadınlar o korkuyla vajina kilitlenmesi yaşıyor. Ama bütün bu ruhsal, bedensel sakatlanmalara rağmen asırlardır yürek ne ana baba, ne düzen nizam, ne kitap kalem tanıyor. Bir sevda kıvılcım aldığında yanağın kızarmasına hiçbir güç, hiçbir kural, hiçbir düzen engel olamıyor. Heyecanla kalbe dolan, hararetle vücuda yayılan kandan ölen görülmemiştir. Oysa kalbin oksijensiz, havasız, sevdasız kalması, yani kalp yetmezliği öldürebilir insanı. Boşa değil duran kalbi çalıştırmak için kalbi duranın dudağına yapışırlar. Siz de her fırsatta dudağına yapışın sevdiğinizin. Kalbine sevgiyle masaj yapın ki kan dolsun, can gelsin yüreğinize, yüzünüze, sevmeyi bilen, sevgiyle büyüyen yerlerinize.